Tevhidi, Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 6 Ferverdin 1403, Hicri Kamer 14 Ramazan 1445 ve Miladi Takvim'de 25 Mart 2024 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, sömürge başlangıçtan günümüze kadar, Hazreti Hasan Aleyhisselam'ın veladet yıl dönümü özel programı ve Allah'a Yakarışlar isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Umman Dışişleri Bakanları telefonda görüştüler. Tahran halkı Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerini kınadı. Hizbullah Siyonist rejimin casusluk tesislerine saldırdı. Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistinli şehit sayısı artıyor. Ve Gazze'deki iki Han Yunus Hastanesi Siyonist ordu tarafından kuşatıldı. Şimdi haberler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamd Ali Ebu Said telefonda görüştüler. İran İslam Cumhuriyeti ve Umman Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde soykırımcı rejim başta olmak üzere Gazze'yi ve Filistin mazlum halkına karşı daha fazla suç işlenmesini önlemek için uluslararası toplumun hızlı ve ciddi müdahalesinin gerekliliğini vurguladılar. IŞİD rejim ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine saldırılarını sürdürüyor. Şu ana kadar 32 binden fazla Filistinli şehit oldu, 74 binden fazla kişi de yaralandı. Uluslararası toplumun yaygın kanamalarına ve muhalefetlerine rağmen bu rejim hala saldırılarını sürdürüyor. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ve Umman Dışişleri Bakanları Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Badr bin Hamd el-Busaid'i dün telefon görüşmesinde soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şehrindeki suçlarının devamını, özellikle de işgalci Siyonist rejimin Şifa Hastanesi'ndeki kuşatılmasını, barbarca ve insanlık dışı eylemlerini, hasta ve sağlık personelinin öldürülmesini kınadılar. Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Badr bin Hamd el-Busaid'i ayrıca iki ülke arasında artan ilişkileri işaretle tarafların ikili ilişkileri ve bölgesel ve uluslararası işbirliğini sürdürme ve pekiştirme yönündeki isteklerini vurguladı. Umman ile İran arasındaki ilişkiler son birkaç on yıldır her zaman karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı olmuştur. Tahran halkı ve öğrencilerinden oluşan bir grup Siyonist rejimin cinayetlerini kınamak ve mazlum Gazze halkına destek vermek amacıyla pazar gecesi İngiltere Büyükelçiliği önünde toplandı. Tahran halkının bir kısmı ayrıca pazar gecesi Filistin meydanına çıkarak Kudüs'teki işgal rejimine karşı sloganlar atarak uluslararası kurumların bu rejimin yeni suçlarıyla ilgilenmesini istedi. Ayrıca Tahran musallasında Kur'an-ı Kerim sergisi sırasında bir grup kişi Siyonist rejimin suçlarını protesto etmek amacıyla miting düzenleyerek mazlum Gazze halkına destek sloganları attı. Ayrıca Tahran'ın Erk Camisi'nde Siyonist rejimin suçlarına karşı bir protesto mitingi düzenlendi. Hemedan eyaletinden bir grup insan da pazartesi sabahı Şifa Hastanesi'nde Siyonistlerin işlediği vahşi suçları kınamak için topladı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan mitinge katılanlar, Siyonist rejimin Gazze'de işlediği suçlara karşı uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisini talep etti. Star ve Mordechai mezarı önünde düzenlenen mitinge katılanlar sahte Siyonist rejimin bayrağını yaktı. Meşhed ve Tebriz gibi ülkenin diğer şehirlerinde de mitingler düzenlendi. Siyonistlerin Şifa Hastanesi başta olmak üzere işlediği yeni cinayetler ve Refah'a düzenlenen saldırı dünya halklarının öfkesine neden oldu. Lübnan Hizbullah'ı işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki El Rahab üstünde bulunan Siyonist rejimin casusluk ekipmanlarını hedef aldığını duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki casus tesislerini hedef aldığını duyurdu. Hizbullah bu saldırıya ilişkin bir açıklama yaparak şunları kaydetti. Gazze şehrindeki kararlı Filistin milletinin desteklenmesi, onun yiğit ve onurlu direnişine destek verilmesi doğrultusunda pazar günü saat 12.50'de İslami Direniş Mücahitleri El Rahab üstündeki Siyonist rejimin casusluk ekipmanlarını uygun silahlarla doğrudan hedef aldı. Bu haber Siyonist rejimin Kanal 12'sinin bu rejimin üstceliğine de işgal altındaki Ramim bölgesindeki askeri mevzilerinin Güney Lübnan'dan gelen bir anti zırh füzesi tarafından hedef alındığını duyurmasıyla eş zamanda gündeme geldi. Bu saldırılardan önce Hizbullah işgal rejiminin Celül Alem üssünü havan saldırısıyla hedef almıştı. Soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik vahşi saldırısının ardından Filistinli şehitlerin sayısı artıyor. Gazze şeridindeki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucunda 84 Filistinlinin şehit olduğunu, 106 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Gazze şeridindeki bildirisine göre Siyonist rejimin soykırımcı rejimin Gazze saldırı şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlere yönelik saldırılarında şehit sayısı 32.226 kişiye, yaralı sayısı ise 74.518 kişiye ulaştı. Bu arada Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı açıklamada soykırımcı Siyonist rejimin Şifa Hastanesi ve çevresinde işlediği cinayetlere ilişkin uluslararası toplum veya Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar ve uluslararası insan yardım kuruluşlarına eylemsiz kalmasını şiddetle eleştirerek Arap ve İslam dünyasına, dünyanın özgür halklarına ve Batı Şeria'daki Filistinlere, işgal altındaki Kudüs'e ve 1948 topraklarına Siyonist soykırımın işgalcilerine azami baskı uygulamak için derhal çok yönlü harekete geçme ve bu rejimin ölüm makinesiyle yapılan savaşa karşı Gazze şeridindeki Filistinlilere yardım etmek için ellerinden geleni yapmalarını istedi. Hamas açıklamasında şu vurguda bulundu. Siyonist rejimin özellikle Gazze şeridinde Filistinlere karşı işlediği cinayetler Filistin milletinin kararlılığında ve istikrarında, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkına bağlılığında bir rahatsızlık yaratmayacaktır. Cenin Şubesi Aksa Şehitleri Tugayları yaptığı açıklamada, mücahitlerimizin Cenin şehrinde işgalcilerle ve Siyonist rejimin silahlarıyla şiddetli çatışmaya girdiğini ve ağır ateş altına aldıklarını duyurdu. Aynı zamanda rejimin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ve işgal altındaki Kudüs'te Filistinlere yönelik askeri saldırıları sürüyor. Ordu Beytüllahim ve El Halil şehirlerine saldırarak çok sayıda Filistinli genci tutukladı. Öte yandan bir grup Siyonist yerleşimci işgal altındaki Kudüs kentinde bir kez daha Aksa'ya saldırarak Filistinli gençlerin sabah namazı için Mescid-i Aksa'ya girmesini engelledi. Lübnan'ın El Meyadin Ağı'da işgal altındaki Filistin topraklarındaki Ashdod kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir Siyonistin öldürüldüğünü, iki kişinin de yaralandığını bildirdi. Filistin Kızılayı pazar gecesi yaptığı açıklamada işgal ordusunun Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki iki hastaneyi kuşattığını duyurdu. İran'ın Filistin Sema Haber Ajansı'ndan naklen aktardığı habere göre, Filistin Kızılayı, Siyonist ordusunun El Emel ve Nasır olmak üzere iki hastaneyi kuşattığını duyurdu. Filistin Kızılayı ayrıca şunları kaydetti. İsrail askeri araçları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki El Emel Hastanesi ve Nasır Hastanesi'ne yaklaşırken silah sesleri duyuldu. Ve bu kurum ile El Emel Hastanesi personeli arasındaki iletişim kesildi. Bazı tıbbi kaynaklar Filistin Kızılay'ı acil operasyon odası personeli Emir Ebu Ayşan'ın El Emel Hastanesi'nde çalışırken İsrail Naşri Ateş Sulucu öldürüldüğünü duyurdu. Filistin Kızılay'ı Han Yunus'taki El Emel Hastanesi'nde yeniden edilenlerden birinin işgalci güçler tarafından başından vurularak şehit edildiğini duyurdu. Binlerce yerinden edilen Filistinli, vahşi saldırılar ve ard arda bombalama korkusuyla Nasır Tıp Merkezi ve El Emel Hastanesi'ne sığındı. Ancak şimdi bu hastanelerde bu insanlara yönelik katliamların yaşanmasıyla ilgili korku ve endişeler mevcut. Siyonist rejimin birkaç gün önce Şifa Hastanesi'nin yeni bir saldırı başlatmasına ve korkunç cinayetler işlemesine rağmen bu durum devam ediyor. Görgü tanıkları sahada infazlar yapıldığını, mültecilerin tutuklandığını ve yerlerinden edildiğini ve Şifa Hastanesi'nde Filistinlere yönelik diğer insanlık dışı eylemleri bildiriyor. Haber kaynakları pazar gecesi yüzlerce Ürdün vatandaşının Gazze halkını desteklemek için gösteri yaptığını bildirdi. Yenanı Filistin Şahap Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre yüzlerce Ürdünlü Gazze halkına destek vermek ve Siyonist rejimin soykırımını ve suçlarını, cinayetlerini kınamak için bu ülkenin başkenti Amman'da gösteri yaptı. Bu habere göre Ürdün güvenlik güçleri Siyonist rejimin büyükelçiliğine yönelik düzenlenen gösteriyi bastırdı. Ürdün güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz sıktı ve aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişiyi tutukladı. Ayrıca pazar akşamı Tunus'taki Amerikan Büyükelçiliği önünde Filistin ve Gazze'ye destek amaçlı gösteri düzenlendi. Protestocular Amerika'nın Filistin halkına yönelik soykırım savaşındaki rolüne tepki olarak bu büyükelçiliğin kapatılmasını istedi. Göstericiler ayrıca sloganlar atarak Gazze şeridindeki ablukanın ve Siyonist rejimin saldırılarının sona erdirilmesi gerekliliğine vurgu yaptılar. Geçtiğimiz 3 hafta içinde yüz binlerce Tunuslu Gazze halkına destek vermek ve Siyonist cinayetlerin devamını kınamak amacıyla Gazze aç sloganıyla gösteri düzenledi. Cezayir, Mısır'ın El Arish Havalimanı'na 8 asker uçaktan oluşan hava köprüsüyle Gazze şeridine 150 ton insani yardım göndereceğini duyurdu. El Alemin haberine göre Cezayir Kızılay Derneği dün bir bildiri yayınlayarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı Abdülmecid El-Tabun'un emri üzerine Cezayir Kızılay'ı Blida eyaletindeki Bufarik askeri üssü aracılığıyla Filistinli kardeşlere 150 ton insani yardım göndermeye başladı ifadesine yer verdi. Ayrıca Gazze'yi kurtarmak için uluslararası kampanya Libya'nın Gazze'deki Filistin halkına yönelik insani yardımını taşıyan bir geminin Mısır'ın Arish limanından yola çıkması için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Gazze'yi kurtarmak için uluslararası kampanya bildirisinde bu geminin 3 ay önce taşınması için çaba sarf edildiği geminin bu hafta Libya'nın Misrata limanından ayrılmasının planlandığı belirtiliyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, Moskova yakındaki Korkus Belediye binasına düzenlenen terör saldırısında çok sayıda Rus vatandaşın ölümü ve yaralanması nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Büyükelçiliği İran Dışişleri Bakan Yardımcısının fotoğrafını Telegram kanalında yayınladı ve şunları yazdı. Ali Bağkır Ekeni bu terör saldırısının kurbanlarının anı defterine bir not yazdı. Bağkır Ekeni, dün Rusya Federasyonu'nda Milli Yas Günü ile aynı saatte gerçekleşen bu ziyarette İran'ın Rus milletine duyduğu sempatiyi de duyurdu. Başka bir habere göre bazı İran vatandaşları Tahran'daki Rusya Büyükelçiliği önünde çiçek sunarak ve mum yakarak Moskova'nın Korkus Belediye binasına düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısını onurlandırdı. Olayda 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 çocuğun yaralandığı dikkate alındığında çok sayıda kişi de oyuncak getirerek taziye gösterisinde bulundu. Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Moskova eyaletinde meydana gelen korkunç terör saldırısıyla ilgili olarak İran vatandaşlarından hala yüzlerce mektup ve taziye mesajı aldığını duyurdu. Bu elçilik Telegram kanalında şunu yazdı: "Her söze ve desteğe değer veriyoruz. Terörün acısını yakından yaşayan İranlı dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Cuma akşamı Moskova bölgesi Kronoskrov'daki Krokus Belediye binasında verilen konser öncesinde teröristlerin silahlı saldırısı ve mekana ateşe verme girişimi 133 kişinin ölümüne, 180 kişinin de yaralanmasına neden oldu. İran İslam Cumhuriyeti bu olayı kınayan ilk ülkelerden biriydi." Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı, Amerika ve NATO üyelerini Ukrayna'ya batılı birlikler göndermeye ikna etmeye çalıştığını belirtti. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen ay NATO kuvvetlerinin Ukrayna'yı konuşlandırması olasılığına ilişkin açıklamaları o kadar tartışmalı hale geldi ki çeşitli ülkelerdeki yetkililerin eleştirilerine maruz kaldı. Sputnik Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun Yugoslavya'yı işgalinin 25. yıl dönümüne ilişkin hazırladığı belgeselde şunları söyledi: "Macron'un Ukrayna'ya NATO askeri gönderilmesi yönündeki açıklamaları artık stratejik özellikle ilgili değil. O, Amerika ve NATO üyelerini bu konuda tatmin etmek istiyor." Lavrov ayrıca şu vurguda bulundu: "Mevcut Avrupalı liderler ulusal çıkarları öncelik olarak görmüyorlar. Avrupa tamamen Amerika'ya bağımlı hale geldi. Bağımsızlık diye bir şey yok." Pakistan donanması açık denizde İranlı bir balıkçı teknesinden gelen acil çağrının ardından 8 yolcunun tamamını kurtarmayı başardığını duyurdu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pakistan donanmasına ait askeri gemi Yarmuk, cumartesi günü açık sularda yanan İranlı bir tekneden acil çağrı aldı. Pakistan gemisinin personeli zamanında olay yerine gelerek teknedeki 8 İranlı yolcuyu kurtarırken yangını söndürdü. Bu arada Pakistan'ın Tahran Büyükelçisi Muhammed Mudassir Tipo, İranlı balıkçıların kurtarılmasına değinerek İran ve Pakistan birbirlerinin yanında olmaya kararlıdır ifadesini kullandı. Sırada bültenimizin son haberi var. Asya Futbol Konfederasyonu 2024 Asya Futsal Milliler Kupası'nda İranlı hakemlerin görevde bulunacağını açıkladı. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Asya Futbol Konfederasyonu 2024 Asya Futsal Milletler Kupası hakemleri olarak İbrahim Mehrabi Afşar, Zerif Fethi ve Galare Nazimi'yi seçti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Ferverdin 1403 Hicri Kameri, 15 Ramazan 1445 ve Miladi 25 Mart 2024 Pazartesi. ...1434 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 3 yılında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Müştebu Aleyhisselam mübarek gözlerine dünyayı açtı. İmam Hasan Aleyhisselam'ın annesi Resulullah Efendimiz, aziz kızı Hazreti Fatıma ve babası Resulullah Efendimiz'in amcası oğlu ve damadı Hazreti Ali Aleyhisselam idi. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurmaktadır: "İki deniz, biri babasının annesi Fatıma'nın varlığının, denizli muvahhidlerin Mevlası İmam Ali Aleyhisselam hayatlarını birleştiriyor ve evleniyorlar." 472 yıl önce bugün Hicri Kameri 15 Ramazan 965'te İslam dünyasının ünlü alim ve fakihlerden Şehid-i Sani lakaplı Zeynettin bin Ali şehit düştü. Bu yüce fakih Hicri Kameri 911'de Lübnan'ın güneyindeki Cebi kasabasında alim ve fakih bir ailede dünyaya geldi. Şehid Sani 9 yaşlarında babası Ali Amulinen nezdinde mukaddime ilimleri niteliğindeki Arap edebiyatı Muhtasaratul Nafi ve El Lumatud Demişkiye kitapları okudu. Ancak 14 yaşlarında Hicri Kameri 925'te babasını kaybetti. Otuz yıl önce bugün 25 Mart 1994'te Aralık 1992'de Somali isyanlarını sona erdirme bahanesiyle bu Afrika ülkesine giren Amerikan kuvvetleri beklenmedik bir yenilginin ardından bu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 1991'de Somali muhalif gruplar ülkenin diktatörü Muhammed Ziyad Bari'yi devirdi ancak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda anlaşamadılar ve bu siyasi çıkmaz iç savaşın başlamasına neden oldu. Bu arada Afrika boynuzu bölgesinde önemli bir konuma sahip olan Somali'de çıkarlarını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler barış gücü şeklinde bu ülkeye Amerikan kuvvetleri gönderildi ancak Somali güçlerinin direnişiyle karşılaştılar. ''67 yıl önce bugün 25 Mart 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu veya Avrupa Ortak Pazarı'nı kuran anlaşma farklı Avrupa ülkelerinin temsilcileri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da imzalandı. Bu topluluğun oluşturulmasındaki amaç üye ülkeler arasında gümrük tarifelerini ortadan kaldıracak bir gümrük birliği oluşturmak ve ardından üye ülkeler arasında mal, emek, sermaye ve hizmet alışverişi de serbestçe gerçekleşti. Avrupa Ekonomik Topluluğu 1992'de Avrupa Birliği'nin oluşumunun öncüsüydü.
Tahra Radyosu'ndan herkese selamlar. Başlangıçtan günümüze kadar sömürgecilik podcast serisinde sömürgecilik olgusunu tanıtırken bu olgunun dünyanın farklı yerlerinde tarihini, arka planını ve nasıl ortaya çıktığını ele almak istiyoruz. Bu podcast serisinin ikinci bölümünde sömürgeciliğin farklı dönemlerini tanıtmak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Programımızın ilk bölümünde sömürgecilik kelimesini tanıtmanın yanı sıra bu utanç verici olgunun arka planını ve tarihini ele aldık. Sömürgeciliğin büyük ölçüde 15. yüzyıldan itibaren başladığını gördük. Rönesans'la birlikte Avrupa'da bilim ve sanayi alanındaki gelişmelerle devam etmiştir. Avrupalıların keşif yolculukları gibi görünen ancak aslında sömürgeciliğe dayanan yolculukları dünyanın Avrupalılaşma sürecinin ve yeni sömürgecilik döneminin başlangıcıydı. Portekiz doğuya doğru ilerleyen bu hareketin öncüsüdür. Ardından İspanya sömürge yolculuğuyla Amerika'ya ulaşmıştır. Sonrasında Fransa ve İngiltere adlı iki ülke dünyanın büyük bir bölümünü yağmalayıp sömürgeleştirmiştir. Hollanda, İtalya, Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri de kısa sürede sömürgecilik yoluna girmiştir. Hepsinin kendine ait sömürgeleri vardır. Amerika, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği ile birlikte sömürgecilerin başına geçerek dünyayı iki bloğa bölmüştür. Her biri kendi desteklediği ülkeleri destekleme bahanesiyle o ülkeleri yeni bir şekilde sömürgeleştirmeye ve yağmalamaya devam etmiştir. 20. yüzyılın son yıllarında Sovyetlerin çöküşü dünyayı iki kutupluluktan tek kutupluluğa itmiştir. Amerika dünyada tartışmasız tek kutup olarak kalmıştır ve hala da dünya liderliği iddia edilmekte. Diğer ülkelere yönelik çok yönlü askeri, siyasi, kültürel ve ekonomik saldırıları onun zehirli ve kanlı hakimiyetini tüm dünyaya yaymaktadır. Bunlar önceki sohbetimizde bahsettiğimiz içeriklerin özetiydi. Bugünkü sohbetimizde ise sömürgeciliğin farklı dönemlerine değinmek istiyoruz. Evet, sömürgecilik 3 dönemi içerir. Eski, yeni ve modern dönem. Eski ya da klasik sömürgecilik 15. yüzyılda başlayan ve 19. yüzyılın sonuna kadar süren ilk sömürge dönemini ifade etmektedir. Bu sömürgeleştirme dönemi, sömürgeci ülkenin askeri güç kullanarak sömürülecek ülkeyi işgal etmesiyle açıkça ve doğrudan gerçekleştirilmiştir. Bu tür sömürgelerin bazı sonuçları olmuştur. Örneğin, sömürgeleştirilen ülkenin halkı yabancılar tarafından aşağılanmaya ve ülkesinin işgal edilmesine tahammül edemediğinden zamanla sömürgeci ülkenin güçlerine karşı çıkmıştır. Böylelikle zamanla sömürge karşıtı hareketler oluşmuştur. Öte yandan sömürgeciler ordu çıkarmanın ekonomik maliyetine ve birliklerinin ölümüne göz yummaktalardı. Bu nedenle sömürgeciler klasik ve geleneksel sömürgeciliğe son verip eski sömürgeciliğin sonuçlarını taşımayan yeni bir yöntemle sömürgeleştirmeye karar vermişlerdir. Sonuç olarak yeni sömürgecilik ya da gizli sömürgecilik adı altında sömürgecilikte yeni bir dönem başlamıştır. Yeni dönemde sömürgecilik yeni bir kılıfla ama eski sömürgecilikle aynı hedefler taşıyarak bu kez dünyada siyasi, kültürel ve ekonomik kontrol yoluyla devam etti. Yeni sömürge terimi İlk kez 1995 yılında Endonezya'nın eski Cumhurbaşkanı Ahmet Sukarno tarafından daha sonra bağımsızlar olarak anılacak olan ilk Afrika ve Asya ülkeleri konferansında kullanıldı. Bu sömürgeleştirme dönemi dolaylı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Yeni sömürgeler gizli ve karmaşık, kapsayıcı ve çok yönlü olma, sömürgecilerin katılımı ve koordinasyonu gibi belirli özelliklere sahiptir. Biz de sohbetimizin devamında bu özelliklerden bahsetmeye çalışacağız. Modern sömürgeciliğin ilk özelliği dolaylı yoldan ve içeriden olmasıdır. Bu yeni sömürgeleştirme yönteminde sömürgecilerin, askeri güçlerinin ve bilinen kuvvetlerinin müdahalesini bırakarak sömürgeleştirme hedeflerindeki ülkelerdeki uşaklarını ve kendilerine bağlı kişileri güçlendirdikleri anlamına gelmektedir. Sömürge altındaki ülkenin vatandaşlığını taşıyan ve kendilerini ulusun sempatizanı ve ulusal çıkarların güvence altına alınmasının savunucuları olarak gören aynı kişiler, pratikte yabancı gücün ve sömürgeci ülkenin çıkarlarını korumaktalardı. Bu insanlar yönetim ve kültür modellerini sömürgecilerden alıp kendi ülkelerinde yaymakta ve uygulamaktadırlar. Vatanseverlik ve milliyetçilik kisvesi altında modernleşme gibi sloganlarla asıl kişiliklerini gizlemekte, yabancı ülkelerin kirli amaçları doğrultusunda hareket etmektedirler. Sömürgeciler kendilerini tanıtma, eğitim verme, kendi yandaşlarını kullanmayı, yine kendilerine bağlı olan okullarda, üniversitelerde, diğer eğitim kurumlarında ve masonluk gibi gizli örgütlerin çatısı altında gerçekleştirmişlerdir. Yeni sömürgecilik ve eski sömürgeciliğin farklarında dikkat çeken noktalardan birisi şu ki, geleneksel sömürüde sömüren devlet, insanların duygularını daha az uyanışa geçirecek, böylelikle de insanların itirazlarından güvende kalacakları şekilde davranacak donanımlı memurlar görevlendirdi. Ama yeni sömürgecilikte dolaylı olarak yapıldığı için en yozlaşmış ve uysal yerel güçler kullanılmaktadır. Halkın isyanı ve itirazları karşısında sömürgeci iktidar onları desteklemektedir. Modern sömürgeciliğin bir başka özelliği ise gizliliği ve karmaşıklığıdır. Yeni sömürgeleştirme, sömürgeleştirilen ülkenin halkının yabancılar tarafından sömürgeleştirildiğini anlamaması için kesin, gizli ve çok karmaşık bir şekilde yürütülmektedir. Yeni sömürgeciliğin karmaşıklığıyla ilgili olarak şunu belirtmekte fayda var ki, bu tür sömürgecilik doğrudan müdahale veya komutayı etme niyetinde olmadığı için yalnızca sömürgeleştirilen ülkeye bağımsızlık vermekle kalmayıp aynı zamanda bazen sömürgeleştirilen ülkenin bağımsızlığı için de yoğun bir çaba gösterir. Ama gerçekte halklar sömürge altındadırlar. Ayrıca yeni sömürgecilik, kültürel ilişkilerin genişlemesi biçiminde egemenliğini sürekli ve kapsamlı bir akış haline getirerek sömürgeciliğinin geleceğini sağlama almıştır. Bahsi geçen bu durumların yanı sıra bu tür sömürgecilik, modernizm maskesiyle çirkin yüzünü gizleyerek sömürgeleştirilen ülkeyi kendine bağımlı hale getirmektedir. O ülkeyi ürünleri için bir pazar haline dönüştürmektedir. Bu nedenle 3. Dünya ülkelerinin bağımlılığını kıracak sanayiler ve ana sanayiler onlara asla verilmemektedir. Sömürge ülkeleri her zaman bağımlı ve muhtaç kalmaları için sadece montaj sanayileri bu ülkelere verilmektedir. Sömürgeciler yağma ve talanlara zemin hazırlamak, aynı zamanda sinsi hedeflerini gizlemek için her döneme göre farklı terimler kullanmaktadırlar. Bazen medeniyet kelimesini kullanarak, bazen de serbest ticaret, serbest rekabet, küreselleşme, uluslararası iş bölümü veya serbest ürün mübadelesi gibi terimlerle başka toprakları vahşice işgal etmelerini gerekçelendirmekte ve diğer ülkelerin kaynaklarını yağmalamalarını hızlandırmaktadırlar. Modern sömürgeciliğin bir diğer özelliği de kapsayıcılığı ve kapsamlılığıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi klasik sömürgeciliğin askeri ve ekonomik olmak üzere iki boyutu vardır. Öyle ki bir toprak sömürgeci ülkenin askeri gücü tarafından ekonomik olarak sömürülmek üzere işgal edilmekteydi. Ancak yeni sömürgecilikte bunun birçok siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları vardır. Siyasi boyutta ise yeni sömürgecilik hedef topraklara sömürgeciliğe uygun bir siyasi felsefe ve hükümet sistemini dayatmaya çalışmaktadır. Bu sömürgecilik dönemi sömürgeleştirilen ulusun ulusal kimliğine zarar vermiş ve onun yerine kendi kültürünü koymuştur. Dolayısıyla sömürgeleştirilen millet giderek özgün karakterini unutarak sömürgeci gücün bir parçası haline gelmektedir. Yeni sömürgeciliğin farklı boyutları arasında kültürel boyut iki kat daha fazla önem taşımaktadır. Çünkü kültürel sömürgeciliğe maruz kalan bir ulus, siyasi veya ekonomik sömürgeciliğe daha az tepki gösterir. Sömürgecilerin ortaklığı ve koordinasyonu modern sömürgeciliğin bir başka özelliğidir. Eski sömürge döneminde sömürgeciler arasında birçok çatışma yaşanmış ve bu sorun sömürge ülkelerinin sömürgeciler arasında el değiştirmesine sebep olmuştur. 1898 ile 1905'te Küba üzerinde İspanyol-Amerikan Savaşı, 1898'de Fransız ve İngilizlerin Sudan üzerine yürüttükleri çalışma, 1843-1902'de Güney Afrika üzerinde İngilizlerle olan çok sayıda Boer Savaşı, ayrıca Çarlık Rusya arasındaki savaş ve Japonya'nın 1904 ila 1905'te Kore'yi işgal etmesi, eski veya klasik sömürge döneminde birbirleriyle yapılan sömürgeci savaşların örnekleridir. Yeni sömürgecilik döneminde bu savaşlar ve çatışmalar sömürgecilerin katılımı ve koordinasyonu sayesinde en aza indirilmiş, sömürgeciler uluslararası birliklerdeki zayıf ülkeleri çok uluslu şirketler veya ortak pazar adına yağmalamaktadır. Bu özellikler modern sömürgeciliği şekillendirmiştir ve hala dünyadaki birçok ülkeyi kapsamaktadır. Bu sömürgecilik biçiminde sömürgeleştirmeyi sürdürmek için kontrolleri altındaki ülkelerdeki yerli güçleri ilk kullanan Fransızlar ve İngilizler oldu. 18. yüzyılın ilk yarısında ve Hindistan'daki sömürge dönemlerinde Farsça sipahi kelimesinden türeyen sipahi adlı yerlilerden oluşan bir ordu kurmuşlar. Onları Avrupa usulü etmişler ve koruma görevi üstlenmişlerdir. Ve onlara Fransa'nın ardından da İngiltere'nin Hindistan'daki sömürge çıkarlarının korunması sorumluluğunu verdiler. Fransa ve İngiltere ekonomik hedeflerinin yanı sıra sömürge ülkesine Fransızca ve İngilizce dilini ve kültürünü de tanıtmışlardır. Bu şekilde sömürge ülke halkının kendilerine teslim olacağına inanmışlardır. Mısır Vakfı'nın kuruluşu Fransız kültürel sömürgeciliğinin bir başka örneğidir. Görünüşte eski Mısır tarihi ve kültürü üzerine araştırmalara yönelik bilimsel bir dernek olan bu vakıf, Napolyon tarafından kurulmuştur. Fransa'nın Mısır'daki kültür politikasının güçlendirilmesine çok yardımcı oldu. Çünkü bu vakıf aracılığıyla bir grup tanınmış Fransız Mısır'a gönderildi. Bunların hepsi Mısırlıları Fransız kültürüne alıştırmak için çabaladı. Fransa'dan sonra İtalya yeni sömürgeciliğin öncülerinden biridir. İtalyanlar Libya'yı işgal etmek için bu topraklara gittiklerinde tek amaçları oradaki ekonomik kaynakları yağmalamak değildi. Trablus'a sevinç ve mutlulukla gideceğim, lanetli milletin yok edilmesi yolunda kanımı feda edeceğim, İslam'la savaşacağım sloganıyla bu topraklara
gittiler. İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar sömürgeleştirdikleri ülkelerin halklarının örf ve adetlerine dikkat etmedikleri için halk hızla onlara karşı ayaklandı. 21. yüzyılın başlangıcıyla birlikte sömürgecilik belirli bir adı olmasa da eski ve yeni sömürgecilik yöntemlerinin kullanılması nedeniyle entegre sömürgecilik veya modern sömürgecilik olarak adlandırılabilecek yeni bir aşamaya girmiştir. 2001 yılında Amerika ve diğer bazı NATO üyelerinin Afganistan'a saldırmasıyla başlayan bu sömürgecilik dönemi, 2023 yılında Irak'ın işgal edilmesiyle genişlemiştir. Bu tür sömürgecilikte bağımlı yerli güçlerin kullanılımına ek olarak sömürgecilerin doyumsuz açgözlülüğünün saldırgan doğasını gösteren sömürgecilerin askeri güçleri de mevcuttur. Sömürgeciliğin 3. döneminde paralı askerler ve yabancı ajanlar sömürgeciler tarafından doğrudan istihdam edilmemekte, seçimler yapılarak istihdam edilmektedir. Hile ile halkın oylarına yok sayıldığı, halk tarafından seçilenlerin gelip sömürgecilerin istediğini yaptığı bir seçimle. Ayrıca bu sömürgecilik türünde sömürgeciler uluslararası toplumun o ülkeye yönelik saldırıya tepki vermemesi için önce söz konusu ülkeye karşı yoğun propaganda ile küresel bir uzlaşma yaratmaya, ardından da büyük güçlerin işbirliğiyle küresel bir baskı yaratmaya çalışırlar. Söz konusu ülke onların uğursuz hedeflerine yer almakta ve yağmalanmaktadır. Evet değerli dinleyicilerimiz, başlangıçtan günümüze kadar sömürge isimli podcastimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahra Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü. Değerli dinleyiciler, bugün Ehl-i Beyt imamlarının ikinci nuru, Resulullah'ın torunu ve cennet gençlerinin efendisi İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıldönümüdür. Bu vesileyle tüm İslam dünyası özellikle de Ehl-i Beyt aşıklarını kutlarken o hazretin feyiz dolu mahzarından faydalanmak istiyoruz. Hicretin 3. yılında Ramazan ayı başlamış ve her gece Allah'a itaat ve kulluk nuru Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam ve Resulullah'ın biricik kızı Hazreti Fatıma'nın mübarek evinden arşa yükseliyor ve melekutun mutahhar ortamını aydınlatıyordu. Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın ortak yaşamıyla birlikte aşk ve sevgi dolu bir yuva kuruldu. O iki mutahhar nur aynı kaynaktan saçılıyor ve Resulullah'ın lütfu ve rahmetinden faydalanıyordu. Bu semavi çift yaşadıkları tüm acılar ve sorunları birbirine duydukları karşılıklı ilahi aşk ve sevgiyle tatlıya bağlıyorlardı. Ramazan ayı yarıya yaklaşmış ve gökyüzündeki ay her zamankinden daha farklı ve aydın bir şekilde parlıyordu. Gökyüzündeki dolunay güneşin doğuşunu beklerken yeryüzünde güneş doğdu. İlim ve hilim denizinin birleşme meyvesi olan parlak inci dünyaya geldi. Hazreti Fatıma selamullah aleyha hilim ve sabır, Hazreti Ali aleyhisselam ise cömertlik timsaliydi. Ve Hazreti Hasan aleyhisselam da her ikisinden bu özellikleri miras alarak dünyaya geldi.
Hasan Hasan surat Hasan hilgat Hasan sana salam olsun Hasan Hasan zinat-ı hak bağ-ı çemen sana salam olsun Her kes üzdüm ders Hasan'dan ahireti olmaz Her yüreğde eşkin olsa hiç kendiler olmaz Hasan-ı Zehra'nın oğlu Ali Murtaza'nın oğlu Hasan-ı Zehra'nın oğlu Ali Murtaza
Rahman suresinin 19 ila 20. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. İmam Hasan aleyhisselam Resulullah'ın ehl-i beytinden doğan ilk ferttir. Eşsiz bir şeref, ihtişam ve izzete sahip olan İmam Hasan aleyhisselamın büyük babası Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, annesi Hazreti Fatıma ve babası Allah'ın aslanı Hazreti Ali aleyhisselamdır. İmam Hasan aleyhisselam Resulullah ve Emirül Mü'minin mektebinde büyüdü ve dünyanın en seçkin kadını olan Hazreti Fatıma'nın mutahhar kucağında her geçen gün daha da gelişti. İmam Hasan aleyhisselam Resulullah'a çok benzerdi. Öyle ki yaşamının ilk günlerinde Allah Resulü onu kucağında tutarken güzel yüzüne bakarak şöyle buyururdu. Sen yaratılış ve huy açısından bana benziyorsun. Hasan adını Resulullah seçti. Birçok isim ile tanınan Hazreti İmam Hasan aleyhisselam en çok müçteba, zeki, taki ve tayyip olarak tanınırdı. Fakat en şaheste isim ise Resulullah'ın verdiği isim olan Seyyid'di. Halkın ise o Hazreti verdiği isim Kerim'di. Arapçada her kişinin isim, künye ve lakabı vardır. İsim kişiyi tanıtırken lakab ise özelliğini gösterir. Kerim asla başa kalkmadan bağışlayan, ihtiyacı olan kişi bir istekte bulunurken izzeti nefsini ayaklar altına almadan ona yardım eden kişidir. İmam Hasan aleyhisselam muhtaç insanlara böyle yardım ettiği için dost ve düşman herkes o Hazreti Kerim olarak belirdi. Bazen yüklü bir miktar parayı bir yoksula verir ve muhtaç olan kişiyi fakirlikten kurtarırdı. Böylece yoksulluktan imamın yardımı ile kurtulan kişi tüm ihtiyaçlarını gidermekle kalmayıp aynı zamanda haysiyetli bir hayata başlayarak muhtemel bir yatırımla hayatının sonuna kadar kendine gelir sağlardı. İmam yoksul bir ailenin bir günlük ihtiyacını gidererek az bir yardımı yoksul kişiye vermeyi reva görmüyordu. Zira yine gelecek günlerde ihtiyacını gidermek için elini başkalarına uzatmak zorunda kalacaktı. İmamın yaşam hikayesinde bereketli ömrü boyunca iki kez tüm mal varlığını Allah yolunda infak ettiği, üç kez tüm servetini eşit olarak ikiye böldüğü ve yarısını Allah yolunda infak ettiği belirtiliyor. Yüce Allah insanı yaratmaktan hedefinin kulluk etmek olduğunu belirtiyor. Nitekim Zariyat suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu yüzden her Allah'ın kulu sadece Allah'a ibadet etmeli ve sadece onun önünde secde etmeli ve ilahi kemalat ve özellikler ile erdemliğe ulaşmak için hayat yolunu çizmelidir. Mükemmel insan ve ilahi dergaha yakın olan kulların mıstaklarından İmam Hasan Müçteba aleyhisselama değinebiliriz. Zira her durumda sadece ve sadece Yüce Allah'a yönelirdi. İmam Hasan aleyhisselam her zaman kendini Allah'ın huzurunda görürdü. Öyle ki abdest alırken titrediği, yüzünün bembeyaz kesildiği anlatılıyor. Sebebini sorduklarında ise Allah'ın dergahına yönelik durarken başka bir şey beklenmediğini buyururdu. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. İmam Hasan aleyhisselam kendi döneminin en çok ibadet eden, en takvalı, en üstün insanıydı. Hacca gittiğinde yalın ayak ve yürüyerek giderdi. Ne zaman ölüm, kabir ve kıyameti hatırlasaydı ağlardı. Sırat köprüsünden geçmeyi düşündüğünde ağlardı. Allah dergahında bulunacağını düşündüğünde kendinden geçip bayılana kadar bağırır ve ne zaman namaz kılsaydı vücudunun tüm eklemleri titrerdi. Ve ne zaman cehennem ve cenneti düşünseydi yılan sokmuş gibi kıvranır ve Allah'tan cennet talep ederdi. İlahi peygamberler ve evliyaların özelliklerinden biri, onların görüşünde Allah'ın büyük ve ondan başkasının ise küçük olmasıdır. Onlar Yüce Allah hakkında sahip oldukları görüş ve bilgi nedeniyle her güç, hayır ve bereket kaynağının Yüce Allah olduğunu, Allah'ın desteklediği kişinin tüm dünyanın bir araya gelse bile zarar veremeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Böyle bir bilginin semeresi ise sadece Allah'ın emrine karşı gelmekten başka hiçbir şeyden korkmamalarıdır. Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın kendi evlatlarıyla bile şiddetle ve kötü davranan Arapların kalbini ele geçirmede başarılı olmasını, Resulullah'ın iyi huylu ve şefkatli davranmasında görüyor. Nitekim Âl-i İmrân suresinin 159. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah tarafından lütfedilen bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Karara bağlanacak işlerde onlarla istişare et. Kesin kararını verince de yalnız Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
Hasan, Hasan, adım senin, yolum senin, benim cevabım değil. Adınla ben, yolunla ben, şeref tamam, bu iftiharım değil. Çok insanlar gördü çoklu, kerameti sende.
İnsani faziletlerin simgesi olan İmam Hasan Aleyhisselam'ın ahlaki özellikleri Resulullah'ın ahlaki özelliklerine çok benziyordu. Günün birinde bir adam ilk kez Medine'ye gitmiş. Diğer Şam ahalisi gibi Muaviye'nin yalanları ve karalama girişimleri sayesinde Hazreti Ali ve evlatlarına karşı büyük kin ve düşmanlık taşıyan adam, İmam Hasan Aleyhisselam'ın güzel yüzünü görünce istemeden ona tutuldu ve adamın kim olduğunu sordu. Onun Hasan bin Ali olduğunu duyunca yüzü buruştu ve küfür etmeye başladı. İmam onun küfürlerini duyunca, "Ey şeyh, muhtemelen birine benzettin," diye buyurdu. Adam, "Hayır, yoksa sen Hasan bin Ali değil misin?" diye sorunca imam, "Evet," dedi. Böylece adam yine küfretmeye başladı. Fakat İmam Hasan Aleyhisselam adamın konuşmasının bitmesini bekledi. Ardından yanına gitti ve hafif bir tebessümle şöyle dedi. "Şimdi yorgunsun. Eğer burada garipsen gel beraber gidelim. Boğazın kurumuşsa bir şerbet iç de boğazın tazelensin." Bunun üzerine Şam'dan gelen adam bu müthiş davranışa karşı aniden değişti ve gözleri doldu. "Ben senin ve babanın benim en büyük düşmanlarımdan olduğunuzu sanırdım. Fakat şimdi anladım ki sizler benim için Allah'ın en sevdiği kullarsınız." Ardından İmam Hasan Aleyhisselam'ın evine gitti ve Medine'de olduğu müddetçe o hazretin misafiri oldu. Değerli dinleyiciler, bir kez daha Peygamber Efendimizin sevgili torunu İmam Hasan Aleyhisselam'ın mübarek veladet yıl dönümünü başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine kutluyoruz. Mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Evlenince, yani baht evine gidince mutluluktan uçmayı istiyordum. Hayatımın en iyi dönemine gelmişim. Babam hep şöyle derdi: Kerbela ziyaretine eşinle git. En iyi elbiseleri, sanat kurslarını, ehliyet kurslarını, neye ihtiyaç duyarsan, neyi istesem evlilik engeline takılıyordu. Şimdi evleniyordum ve bir ev. Tüm idaresi ve içinde olan her şey benim elimdeydi. Aynasından paspasına kadar. Bu hayatımın en iyi dönemidir. Tıpkı evlenecek olan her kız gibi. Hep bunun hayalini kafamda canlandırıyordum. Ben bir evin yeni geliniydim. Bir evin hanımı. Fakat şimdi her günüm gözyaşıyla geçiyor. Allah'ım, neden hayatımın en iyi dönemi böyle geçiyor, neden? Her gün bir kağıt alıyorum ve genç bir kızın çeyizi için gerekli olanları yazıyorum. Yazıyorum ve üstünü çiziyorum. Fiyatlarını düşününce bir bir üzerini çiziyorum. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı. Ben çeyizim için gerekli olan her şeyin üstünü bir bir çiziyorum. Zira babam bu kadar parayı ödeyemez. Sen ki lütuf ve sevginle beni buraya kadar getirmişsin şimdi. Nasıl çeyizimi hazırlamam gerektiğini söyle. Bunu da sana bırakıyorum. Zira sen her sanatın sanatkarısın. Her yaratılanın yaratıcısısın. Bana ne yapmam gerektiğini söyle. Baht evimin tuğlaları henüz sağlamlaşmadı. Ailemin onuru bu listeye bağlı. Hepsinin üzeri çizilmiş bu listede. Her akşam babam bahçenin merdivenleri üzerinde oturuyor ve uzun uzun düşünüyor. Sanırım benim çeyiz listemi kafasında yazıyor. Fakat bir bir onların üstünü çiziyor. Elindeki sigara tükenince tahminimin doğru olduğunu anlıyorum. Ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren. Derler ki düğün rızkını sen ulaştırırsın ve ben senin nimet sofrasını bekleyen endişeli bir taze gelinim. Bir taze gelinin yeni evi boş kalamaz ki. Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren. Endişeliyim, beni hayatımın en güzel döneminde en mesut kadını olmamı engelleyen bu gam yükünden kurtar. Büyükannem gözümdeki mazlumiyeti yaş damlalarından okurken her defasında şöyle diyor: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum. Ve şöyle diyor: Rivayetlere göre bu zikri sıkça söylemek gerekir. Hayret ediyorum, neden hüzünlü olanlar bu zikre tevessül etmiyor? Ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden, ey bütün yalnız yardımcısız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan. Sen benimlesin, tıpkı o günlerde olduğu gibi. Sen bir gün olup bir gün olmayabilir misin? Bir dönemde sana sahipken bir diğer dönemde kaybedilir misin? Senin kapından başka kimin kapısına gidebilirim ki? Bazı hüzünler gizlidir, haykıramazsın. Sen kusurları örtensin, bu hüzün aramızda kalmalı. Evimizden gitme, bunu sen çöz. Bundan sonra da kimse benim şükür secdelerimin sebebini bilemeyecektir. Bu aramızdaki bir sırdır. Ey her sanatın sanatkarı, ey her yaratılanın yaratıcısı, ey her rızıklananın rızık vereni, ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren, ey bütün kederlenenlerin kederini gideren, ey bütün acınacak kimlerin haline merhamet eden, ey bütün yalnız yardımcısız kalanlara yardım eden, ey her kusur sahibinin kusurunu örten, ey bütün kovulmuşların sığınağı olan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ey Rabbim.
Ya hayral gafirin, ya hayral fatihin, ya hayral nasirin, ya hayral hakimin, ya hayral razigin, يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث
Anlaşmamıştık. Bu yol ayrımı, bu sonsuz yol, bu ne yapmam gerektiğini bilmezliğim. Hayır, böyle anlaşmamıştık. Çantam sırtımda ve yalnız. Baştan da böyleydi. Seninle yalnız. Zira senin yanında olduğun birisinin bir eksiği olmaz. Senin yanında olmadığın birisi neye sahip olabilir ki? Sırtımda bir çanta, elimde bir bavul, seninle birlikte uçsuz bucaksız bir yolda. Neyim eksik? Hiç. Sen varken neyim eksik ki? Öyleyse neden kendimi yalnız hissediyorum? Neden ıssız caddenin sonsuzluğu nefesimi daraltıyor? Varmak için gelmişiz. Gidelim ve varalım. Bunca yolculuğu kararlaştırmamıştır. Bunca gitmek ve varamamaktan korkmak. Yolculuk hayatın bir parçası. Allah'ım, hayatımı yolculukla geçirmek istemiyorum. Allah'ım, ey zorluk zamanımda hazırlığım. Ey musibet zamanında ümit kaynağım. Ey yolculukta ve ikamette benimle olan. Ebedi ve kalıcı olduğunu biliyorum. Beni sonuçsuz bir yaşam için yaratmadın. Her hikayenin bir sonu vardır ve her yolcu bir gün maksada ulaşır. Fakat korkuyorum, yenilikler şeytan cinsinden içime bir korku salıyor. Şeytanın içime sızmasını istemiyorum. Bu yüzden seninle konuşmaya ve bana yol göstermene geldim. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim arkadaşım. Uzun ve sonuçsuz yolculuklar beni yıprattı. Bu yorgunluk neden yolculuğa başladığımı unutturdu. Nasıl bir hedefim olduğunu, neden yalnızlığı seçtiğimi unutmak beni korkutuyor. Allah'ım, ey yalnızlık zamanımda yoldaşım, ey gurbette benim yol arkadaşım. Sonu olmayan yolculuklar beni yordu ve bu yorgunluk yolculuk hedefimi unutturdu. Ve beni korkutuyor, hangi hedefle, hangi maksatla bu yalnızlık ve gurbet yoluna ayak bastığımı unutmak. Ey nimetlerimde veli nimetim, ey sıkıntı zamanında imdadım. Gurbet insanı çaresiz kılar, sessiz kılar. Gurbet insanı unutkan yapar. Giderek alışırsın gurbete ve bu beni korkutuyor. Yalnız olduğuma inanmak korkutuyor. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ben fakirlik içinde yalnız başıma sorunlar yükünü taşıyorum. Gurbetten gelen sorunlar beni çaresiz bırakmış. Burası benim şehrim değil. Allah'ım, işleri kolaylaştır, beni zorlama. Zikri sabah akşam ağzımdan düşmüyor. Bu garip kentte kalbimi bir tanıdıkla ısıt. Ne yapmam gerekir? Sorumu cevapsız bırakma. Yorgun bir erkek giderek ayaktan düşer. Ey çaresizlik zamanında sığınağım. Elimi tut ve bu kimsesizlikten kurtar.
Tahran Radyosu.
Her her zaman kendin gibi insanlarla karşılaştır ki hayat yüküm hafiflesin. Bir zamanlar benim rüyalarım olan bu kenti artık sevmiyorum. Rüyalarıma ulaşma bedeli çok ağırdı. Ey korku zamanımda benim yardımcım, beni icabet et. Benim gurbetimi öldürmesi için kendin gibi insanları hayatıma kat. Sadece ve sadece sen varsın, yekta ve yegane. Bu gurbet ve yalnızlıkta her sabah neden yola çıktığımı, azığımın ne olduğunu soruyorum. Eve döndüğümde anneme ne götüreceğim? Allah'ım, azığımı mutluluk ve açılım ile doldur. Annemin duası benimle birliktedir. Beni annemin dualarının hürmetine esirge ve hayırlara ulaştır. Annemin dediği gibi sonumu hayret. Yol gurbet demek. Rüzgar yolcu ve uyuklamak hissi. Evin bahçesindeki sarmaşık dalı. Ben ve özlem ve bu ıslak cam. Ey zorluk zamanında hazırlığım. Ey musibet zamanında ümit kaynağım. Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım. Ey gurbette benim arkadaşım. Ey nimetlerimde veli nimetim. Ey sıkıntı zamanında imdadım. Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum. Ey fakirlik zamanında zenginliğim. Ey çaresizlik zamanımda sığınağım. Ey korku zamanımda benim yardımcım. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya gafir el hataya, ya kaşif el belaya, ya munteher recaya, ya mucizel el ataya, ya vahib el hedaya, ya razig el beraya, ya gazi el menaya, ya samir el şekaya, ya barith el beraya, ya mutlig el usara, subhaneke ya la ilahe illa ent.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ve Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamd el-Busaidi telefonda görüştüler. Tahran halkı Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerini kınadı. Hizbullah Siyonist rejimin casusluk tesislerini hedef aldı. Soykırımcı Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik vahşi saldırısı ardından Filistinli şehitlerin sayısı artıyor. Gazze'deki iki Han Yunus Hastanesi Siyonist ordu tarafından kuşatıldı. Ürdünlü ve Tunuslular Gazze halkına destek gösterileri düzenlediler. Cezayir Gazze'ye 150 ton insani yardım gönderiyor.
Moskova'daki terör saldırısı kurbanları anısına imza defteri açıldı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsde.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।